Ayrım 11. 33 Göksel. Genelde tıklım tıklım dolu olan otobüs çok sakindi. Göksel uzun bacaklarını yayarak oturduğu koltukta kalkılabilmişti bile. Spor salonuna doğru tıngır mıngır gidiyordu. Karşısında oturan adam kolunun altındaki gazeteyi açıp okuyana kadar da aklı spor salonunda yapacağı iş görüşmesiyle suratını dağıttığı yönetmen arasındaydı. Karşısında açılan gazetenin son sayfasının üst köşesinde öldürülen iki polisle ilgili haberin fotoğrafı o kadar büyüktü ki Göksel birazcık paranoyak olsa sayfanın kendisine gösterilmek için böyle açıldığını düşünebilirdi. Ama paranoyaya kapılmayacak kadar soğukkanlı biriydi ve sakince yazıyı uzaktan okudu. Başlıkta marjinal grubun saldırısına uğrayan polis memurları kurtarılamadı yazıyordu. Hissettiği şaşkınlığa rağmen Göksel'in suratına tereddütsüz bir gülümseme yayıldı. Gülümsemenin tuhaflığı o kadar rahatsız ediciydi ki gazete okuyan adamın yanında oturan ve Göksel'in garip çekiciliğine dalan kız bile tehlikeyi sezmiş küçük bir tavşan gibi yönünü değiştirdi. Göksel'in şaşkınlığı adamların polis olmasından, gülümsemesi ise polis adı altına gizlenmiş bu iki psikopatın işini bitirmiş olmasındandı. Gazete almaya karar verdi. Hatıralarını biriktirecek kadar düzenliydi artık hayatı. Kiralık bir gecekondusu, içinde bir tek adının numarası kayıtlı olan cep telefonu ve dört köpeği vardı. Neredeyse zengin bir adam gibi hissediyordu ama aklına yavrular gelir gelmez spor salonuna gitmek için sabırsızlandı. Tek başına idare edebilirdi ama yavruları beslemek için bu işe ihtiyacı vardı. İnmesi gereken durağa geldiğinde insanlardan nefret eden biri olarak bir sürü insanla nasıl çalışabileceğine kaydaklı. Bir kaplanın kuzularla çalışması gibi bir şeydi bu. Üstelik kuzuların yönettiği bir dünyada. Peki ne yapabilirdi? Trafiğe yasaklı olan taş yola girdiğinde hırsızlık yapmayı düşünüyordu ama teknoloji çok gelişmişti. Her yer kameralar ve alarmlarla korunuyordu. Korunmayan yerlerse fakirlerindi ve birincil ihtiyaçlarını karşılayamayan, açlık sınırında yaşayan insanlardan çalmak Göksel'in bile acımasızlığına uymazdı. Açlık hiçbir şeye benzemiyordu. Çocukken öğrenmişti bunu. Çöp toplama işi de iyiydi ama daha düzenli, garanti bir işe girmenin vakti gelmişti. Çöp toplamak yerine artık sürekli adaya ulaşmak için yürüyordu o yolu. Aday ise onu kovuyordu. Onun müziğini dinlemeyeli çok olmuştu. Keşke şu yumuşak yönetmenin suratını dağıtmasaydı diye düşünürken normalde çok kalabalık olan bu bölgenin bugün ne kadar boş olduğunu dikkatini çekti. Etrafına bakınarak köşeyi döndüğünde yol kenarlarına dizi dizi oturan hatta yere serdiği gazetenin üstünde uyuyan çevik kuvvet ekiplerini gördü aniden. İçgüdüsel olarak dönüp uzaklaşmak istedi ama tehlikeden koşarak kaçılamazdı. Adımlarının ritmini bozmadan öylece yürüdü. Ara ara kendisine dik dik bakan polislerin önünden geçerken. Bir tanesiyle göz göze gelir gelmez yere bıkkınlıkla çökmüş olan polis ayağa fırlayıp "Ne oluyor lan, kime bakıyorsun sen?" diye diklendi. Göksel anlık bir refleksle dalabilirdi bu zavallıya ama neyse ki kendini kontrol edebiliyordu artık. Sabır böyle bir tehlike karşısında işe yarayan en iyi savunmaydı. Göksel başını öne eğip adımlarını durdurmadan ve adamın diklenmesine aldırış etmeden yürüyüp geçti. Ama tehlike geçmemişti. Şimdi herkes ona bakıyordu. Sakince yürümeye devam etti. Arkadan biri bağırdı. "Gazeteci misin lan sen?" Göksel tepkisiz duymazlıktan geldi. Daha fazla böyle yürüyemeyeceğini biliyordu. Kıvılcımın alev almasına ramak kalmıştı. O an önünden geçmek üzere olduğu tostçuya girdi. Girer girmez hayırlı işler dileyip bir tost istedi. Ödeyecek parası yoktu ama önemli değildi. Polislerden ikisi de ardından girdi. Ama Göksel onları görmezden gelip büfenin üst katına çıktı. Üst katta iki kız ve bir oğlanın tostlarını yerken pencereden dışarı izlediklerini görünce rahatladı. Birazdan hayatının tamamen değişeceğinden habersiz, huzursuz köşedeki küçük tabureye oturdu. Masanın üstündeki gazetelerden birini alıp kamufle oldu. Aklında spor salonundaki görüşmeye geç kalacağından başka bir şey olmadan mecburen beklemeye karar verdi. Dışarıda bu kadar polis varken sokakta yürümek mayın tarlasında dolaşmaya benziyordu. 34. Can Manay ve Duru. Artık avcı değildi. Hayatı avladığı şeye bağlı olan bir avdı. Duru'nun acımasızlığı sonu olacaktı. Biliyordu, emindi. Çiçeğin yapamadığını Duru yapacaktı, hissediyordu. Nuru'nun kapının önünde çökmüş ağlamasını izledi merdivenlerin tepesinden. Yaklaştığı anda gideceğini bilerek sessiz, acı içinde bekledi öylece. Ne yapacağını düşünerek durdu. Sonra aklına geldi. Çeviklikle kendi bahçesine atladı. Anahtarları yanında değildi. Nuru'yla birlikte yaşamaya başladıklarından beri gelmemişti bu eve. Çardağa koştu. Artık naylon bir kılıfla özenli bir şekilde kaplanmış çardağın kılıfını aceleyle açtı. Üstündeki muşambayı kenara fırlattı. Salonun camına koştu. Her yer kilitliydi. Kum bahçesinden aldığı kaya parçasını aceleyle cama geçirdi. Parçalanan camı bahçedeki mumlukların sopalarından biriyle iyice kırdı. Ve içeri girip hemen alarmın şifresini girdi. En son istediği şey buraya güvenliğin de oluşmasıydı. Üzerindeki kıyafetleri aceleyle çıkarırken don giymediğini fark etti. Hızla yukarı koştu. Çamaşır çekmecesinden aldığı donu giyerken merdivenlerden indi. Bahçenin sokağa açılan kapısını sistemden açıp bahçeye fırladı. Koşuşturmacadan dağılan saçları aslan yelesi gibi kabarmıştı. Merdivenlerden indi, açılan kapıdan dışarı fırladı. Gecenin karanlığında üzerindeki beyaz donuyla Duru'nun şaşkın bakışları eşliğinde hiç ona bakmadan yolun ortasına yürüdü. Dimdik, dümdüz durdu. Kafasını yavaşça kaldırıp Duru'ya baktı ve dizlerinin üstüne çöküp bekledi. Can'ın beyaz donlu diz çökmüş hali Duru'nun önce acısını dondurdu. Can aynı böyle çökmüş dizlerin üstüne o gece bahçede aynı beyaz donuyla parlıyordu yine. Omuzlarının genişliği, vücudunun kısalığını unutturan kaslı yapısı ve en önemlisi de vücuduyla ifade etmeyi başarabildiği gücün teslimiyetiyle aynı adamdı. Bu adam o gece başlatmıştı Duru'nun karşı koyamadığı merakını. Kendisini buraya kadar getiren merakı, şimdi ilk uyandığı o andaki duyguyla kendine geldi. Yine etkilendi. Niye buraya geldiğini, yaşananları niye yaşamayı seçtiğini hatırlattı Duru'ya. Kimsenin kendisini uyandıramadığı bir duygu vardı bu adamda. İçten içe candan, başka kimsenin kendisine böyle dokunamayacağını, kendisini böyle doyuramayacağını bilen, ama yine içten içe bundan tiksinen ve ancak onu acıktığında onun tarafından doyurulmak isteyen bir kadın vardı bedeninde. Kabul etmek, hatta düşünmek bile istemese de Can Manay tarafından bedeninde uyandırılan, daha önce kimseyle yaşayamadığı orgazmlara bağımlı aç bir kadındı bu. Bu beyaz donlu diz çökmüş adam, kadınların peşinde koştuğu adam. Ülkenin en güçlü adamı. Dokunduğunda açlığa neden olan adam. İstemeyen, alan erkek. Resmen kendisine tapıyordu. Bu adam için kendisinden önce kendisinden başka hiçbir şeyin gelmediğini hatırladı Duru. Cinselliği açlığa dönüştüren varlığını, ona acıkmanın geri kalan her şeyi unutturan etkisini hatırladı. Can Manay'a niye gittiğini hatırladı. Çünkü açtı. Çiğ taze vahşi kalıpsız duyguları açtı. Yüzünü sildi, sakince ayağa kalktı. Sokağın ortasında diz çökmüş Can'ı yürürken tiksinmesi yine saygıya dönüştü. Kaç tane erkek vardı böyle? Böylesine cesaretli, böylesine ne istediğinden emin, böylesine erkek. Duru yaklaşır yaklaşmaz Can sıkıca kavradı onu. Kafasını kasıklarına dayadı. Duru ıslanmıştı. O an sadece bu adamın kendisini hissettirebildiklerini hissetmek istedi. Can'ın yıllarca üzerine çalıştığı uzmanlık alanı sanki hayatını kurtarmıştı. Richard Bandler ve John Grinder'a şükrederek iyice sarıldı Duru'ya. Richard Bandler, matematikçi Richard Bandler ve dil bilimci John Grinder, işitsel görseller kullanarak düşünce ve duyguları değiştirmek, yeniden programlamak, geliştirmek için NLP, parantez içinde Neurolinguistik Programlama yöntemlerinin temellerini atan bilim adamlarıdır. NLP insan programlama konusunda referans noktaları kullanılarak istenilenin istenilen şekilde düşündürülebileceğine adanmış bir bilimdir. Sonra Duru'nun kalçasındaki kıpırtının kendisini çağırdığını anladı. Aniden ayağa kalkıp bir hamlede onu kucakladı ve açık bıraktığı bahçe kapısından girdi. Ayağıyla kapıyı kapattı ve merdivenleri atletik bir şekilde çıkıp doğru çardağa gitti. Duru'yu çardağın içine soktu. Buraya gelmeyeli çok uzun zaman olmuştu ama minderlerin konforu aynıydı. Karşısında sırt üstü uzanmış kendisine bakan Duru. Bir hayalin gerçekleşmesiydi bu. Bu çardakta bu anı hayal ederek yaptığı mastürbasyonlar geçti aklından. Duru'yu daha önce ikna edememişti bu çardağa girmeye bile. Ama şimdi belki de Deniz'le olan son bağın da kopmasıydı bu. Konuşmadan ve bakışlarını Duru'dan almadan Duru'nun altındaki taytın ağını ve içindeki çamaşırı yırttı. Önünde açılan cennet kapılarıymış gibi tereddüt etmeden suratını yapıştırdı. Kasıklarının kokusu o kadar tahrik ediciydi ki boşalmamak için kendini zor tutarak istediği tüm tatları alırcasına içti Duru'yu. Erkekliği bir sancıya dönüşmek üzereyken doğruldu. Tek eliyle Duru'nun memelerini açıp avuçlarken diğer eliyle kalçasını kaldırıp içine girebilmek için uygun bir pozisyona getirdi. Duru'nun tamamen tepkisiz, kıpırtısız, kendisini dümdüz izlediğini fark etmeden açlığını dindirmeye çalıştı. Duru'nun beyaz pürüzsüz teni ve memelerinin pembe uçları kendi kısa kalın parmaklarının arasında neredeyse parlıyordu. Duru'nun içine hemen girmeyecekti ama kıpırtısız Duru hafifçe kalçasını oynatınca başka çaresi kalmamışçasına sonuna kadar yavaşça ittirirken kafasını kaldırıp Duru'ya baktı. Duru inleyerek başını geriye atmış ve gözlerini kapatmıştı şimdi. Can yavaşça gidip gelmeye başladığında üzerine doğru eğilip onun kafasını kaldırdı ve mırıldandı. Aç gözlerini. Duru bir an gözlerini açtı. Can'ın ihtiras ve basınçtan kızarmış suratı, yer çekimine karşı koymaya çalışan yüz hatları onu almak üzere olduğu zevkten, duygulardan uyandırdı. Uyanmak istemeyen birinin uyanışı gibi huysuzlandı Duru. Can'ı yana devirip üzerine çıkarken şşşt diyerek susmasını buyurdu. Artık Can tamamen sessiz ve teslimdi. Her anı beynine kaydetmek isteğiyle kocaman açtı gözlerini ve üstünde kafasını geriye atarak mırıltılar şeklinde inleyen Duru'ya kilitlendi. Yaşadığı bu şey, yaşamak istediği tek şeydi. Sonsuza kadar bu anın ve Duru'nun içinde var olabilmek cennetti. Duru'nun güzel boynundan göğüslerine kaydı gözleri. Göğüslerinden kıvrımlanan beline, oradan kendi göğüs kafesine geçirdiği güzel uzun beyaz parmaklarına ve sonra da sağ elinde sıkıca tuttuğu kağıtlara. Can hemen bakışını aldı. Orada kalırsa kafasına hücum eden düşünceler bu anı bölecekti. Duru evde bulduğu şeyi hala bırakmamıştı. Elinde sımsıkıydı. Duru'nun inlemeleri ritim kazandığında Can belki o güzel yüzünü görürüm umuduyla başını biraz kaldırdı. Duru'nun kafası önündeydi şimdi ama saçları kapatmıştı suratını. Can üzerinde gidip gelen Duru'nun saçlarını açıp onunla göz göze gelme umuduyla elini uzattı. Ama Duru küçük bir titremenin ardından bir anda Can'ı içinden çıkarıp kenara çekildi. Boşalmıştı. Can şimdi sıranın kendisinin olduğunu bilerek iştahla doğruldu. Duru'ya uzanıyordu ki Duru başının döndüğünü, kendini yorgun hissettiğini mırıldanarak kalkıp çardaktan çıktı. Duru'nun ardından ne olduğunu anlamaya çalışan Can elinde erkekliğiyle öylece kala kalmıştı. Duru evin içine girdiğinde o da çardaktan çıktı. Çırılçıplak olmasının umursamazlığında eleksiyonundan bir milim bile kaybetmeden eve yürüdü ama Duru kapıyı kapatmıştı. Öfkesi bir anda tüm vücuduna yayıldı ama karşısındaki Duru'ydu. Öfkesiyle onu korkutmak istemiyordu. Kendini sakinleştirerek biraz önce kırdığı camdan salona girdi. İçeri girdiğinde ayağını kesti ama umursamadı. Umursayacak çok daha önemli bir şeyin peşinde yukarı çıkacaktı ki girişteki küçük banyodan sifon sesi geldiğini duydu. Yavaşladı. Banyo kapısını açmaya çalıştı ama kilitliydi. Kapıyı tekmelememek için dişlerini sıktı. Ne oluyordu? Duru resmen kendi istediğini alıp onu sap gibi ortada bırakmıştı. Bir erkeğe yapılabilecek en son şeydi bu. Bir kadının tecavüze uğramasındaki şiddet neyse bir erkeğe de ancak böyle bir vahşet gösterilebilirdi. Kapıyı çalmak istedi ama kendini engellemek için resmen kendi elini tuttu. Beklemekten başka çare yoktu. Girişte hemen banyonun önündeki tek basamağa otururken vücudunda gezinen adrenalini kontrol altına almazsa hayatının en büyük hatasını yapabileceğini anladı. Kıpırdamaması gerektiğini biliyordu. En ufak bir kıpırdıda ayağı fırlayıp çıplak elleriyle bu evi yıkabilirdi. İçinden sürekli Duru'ya asla kızmaması gerektiğini söylüyordu. Elindeki kağıt domarını sıkıca tutarak kendisiyle seviştiğine inanamıyordu. Kendini resmen becerilmiş hissediyordu. Bu çirkin, ucuz, anlamsız hissettiren bir becerilmeydi. Ona özünde kim olduğunu hatırlatan, asla Duru gibi güzel bir şeye layık olmadığını söyleyen bir becerilme. Can beynindeki düşüncelerle savaşırken kafasını ellerinin arasına aldı, çıldıracaktı. Duru vücudunu sardığı havlunun konforunda banyodan çıktı. Yerde çıplak oturmuş, kafasını ellerinin arasına almış Can'ın yanına geçti. Duru'nun güzel ayakları geçip giderken, "Emindim camdan gireceğine," diyen mırıltısını duydu. Duru salona geçip koltuğa oturdu, dizlerini kıvırıp kendini çekti. Can ayağa kalktı, peşinden gitti. Salonda sakince oturan ve kafasını koltuğa dayayıp dinlenen Duru'ya baktı. Bir elinde hala o kağıtlar vardı. Can'ın alnındaki ve boynundaki damarlar atmaya başlamıştı. Duru'yu tokatlamak istiyordu ama yapmayacaktı. Yapamazdı. Tek bir kelime bile konuşursa, ağzını tek bir kelime için bile açarsa içindeki öfke fırsat bulup dışarı kaçacaktı. Gözlerini hücum eden yaşlara, dişlerini sıkmasından dolayı iyice kabaran alnındaki damara, kendini gerdiği için kızaran suratına rağmen tereddütle birkaç adım attı Duru'ya doğru. Öfkeden daha kötüsü, öfkeyi içinde tutmaya çalışmaktı. Can'ın hali ilginçti, her haliyle farklı biriydi. Ama şimdi gözlerinin içinden fışkıran şey, kendini tutmak için tüm gücüyle çalışan bir adamın ısrarıyla birleşince Duru'nun ilgisizliğe dönüştü. Ve Duru kaykıldığı koltukta hafifçe doğrulup henüz yeni fark ettiği eşsiz bir şeyi görmüş gibi baktı ona. Çırılçıplak Can Manay, aslan yelesi saçları, kızarmış kısık derin gözleri, belirginleşmiş boyun damarları, çatılmış kaşlarıyla tam karşısında duruyordu. Ölümlü sahibinden emir bekleyen ölümsüz bir tanrı gibiydi. İhtiras. Can'dan fışkıran şey ihtiras. Can'ın birkaç saniye Duru'nun karşısında durması, bir şey söylemek için iki kere ağzını açması ama vazgeçmesi, öfkeden kızarmış gözünden bir yaşın süzülmesi ve aniden arkasını dönüp banyodan kaptığı havluyu beline dolayıp evden çıkıp gitmesi saniyeler sürmüş. Bu çekip gidiş nihayet Duru'dan avucunda sıkı sıkı tuttuğu kağıt duvarını bırakmasına neden olmuştu. Duru Can'ın peşinden fırlamaya karar verdiğinde Can'ın aracı sokağın köşesini dönmüştü bile. Duru'yu o evde yalnız bırakarak sonun başlangıcına neden olacağını bilmeden uzaklaştı Can. Duru eve geri döndü, üşümüştü. Nasıl bu kadar acımasız davranabilmişti? Deniz'in bıraktığı mektuplar ve diğer eşyalarla ilgili konuyu kapatmaya da hazır. Üst kata çıktı, banyoya girdi. Bu evde kaldığı ilk geceyi hatırladı. Can'ın fikri acımasızca büyüdü içinde. Oyalanmadan duştan çıktı. Toparlanıp Can'ın gönlünü almaya karar verdi. Onun kıyafetlerini giyecekti. Çekmeceleri birer birer açıp kendisine uydurduğu kıyafetlerden seçti. Kemirin deliği yetmediği için deri kemeri bağlayarak giydi gri keten pantolonu. Üstüne de Can'a dar, Duru'ya bol gelen beyaz bir atlet geçirdi. Bir de gömlek uydurdu mu tamamdı. İlk açtığı dolapta sadece ayakkabılar vardı. İkincisinde takım elbiseler, üçüncü dolapta ise gömlekler. Beyaz bir gömlek seçip giyerken dolabın yanındaki duvarı fark etti. Duvarın dolapla arasındaki parmak kalınlığındaki boşluğuna yaklaşıp dikkatle baktı. Parmağını soktu. Aralıktan bakmak için dayandığı plaka yaylanıp geriye doğru esnedi. Duru önce geri çekilip plakanın eski haline geldiğini gözlemledi. Sonra yine yaslanıp geriye yaylanmasını sağladı. Bu bir kapıydı. Hafifçe yüklenip önce sağa sonra sola sürdü. Plaka sola sürülünce duvarın içine girip küçük bir odayla birlikte Can Manay'ın bazı sırları Duru'ya açıldı. 35. Özge. Su. Su isteyerek uyandı Özge. Susadığından değil. Ağzındaki kan tadından dolayı su içmeliydi. Gözlerini açtı. Dev kubbeye işlenen motifler gecenin karanlığında, ayın narin ışığında bile çok güzeldi. Kubbe dilim dilim cam ve duvardan oluşuyordu. Cam kısımlar vitraylarla, duvarlar ise renkli motiflerle süslenmişti. Etrafındaki telaşı fark etmesi, tıkanık kulaklarının açılmasıyla ancak oldu. Bakışını kubbeden koparmıştı ki etrafta koşuşturan insanları, kendisi gibi yerde dizi dizi yatan yaralıları fark etti. Kafasını biraz daha kaldırmak istedi ama beynindeki ağrının şiddeti onu engelledi. Acıyı dindirmek için nefesini karın kaslarıyla sıkıştırdı. Ama acı daha da büyüdü. Çünkü vücudunu kıpırdattığı için acıya kolu da katılmıştı. Hemen kıpırdanmayı kesti. Gözlerini sıkı sıkı kapattı. İçinde sıkışan havayı yavaşça çıkardı. Gözlerini açmadan öylece yattığı yerde durdu. Hemen yakınında birinin kendisiyle konuştuğunu duyduğunda da gözlerini açmadı. Adam, kolunda kırık olduğuna eminiz. Başındaki yarayı da diktik ama acilen sana bir tomografi çektirmek gerekiyor dedi. Özge, susadım diye mırıldandı. Adam, Sana su veremem. Beyninde bir kanama varsa iş ciddileşir. Yol açılır açılmaz seni göndereceğiz dedi. Özge hala gözlerini açmamıştı. Kıpırdamadan mırıldandı. Ne oluyor? Savaşta mıyız? Birkaç saniye cevap gelmedi. Özge gözlerini açmıştı ki biraz önce kendisiyle konuşan adamdan başka bir erkek ne olduğunu bilmiyor musun diye sordu hayretle. Özge kafasını oynatmamaya özen göstererek sadece gözleriyle adama baktı. Kafasında sarı işçi kaskı, çenesini indirdiği dalgıç gözlükleri, boynuna dolanmış çiçekli bir başörtüsü, gözlükle örtü arasına sıkışmış ameliyat maskesi ve suratına yayılan tuhaf beyaz kremimsi sıvıyla hakkında hiçbir yargıda bulunulamayacak tuhaflıklı biriydi bu. Adam sakince "Adını hatırlıyor musun?" diye sordu. Kızda hafıza kaybı olduğunu düşünmek, kızın onunla etrafında olanlardan bir haber, umursamaz bir salak olduğunu düşünmekten daha iyiydi. Özge adını söyledi sakince. Adam kafasındaki kaskı çıkarırken sıkıntıyla televizyonlarda yayınlamadıkları için bilmiyor olabilirsin. 16 yaşındaki çocuğun yaşını büyütüp astılar. Peki ne işin vardı o protestonun ortasında? Dedi. Özge mırıldandı. İş görüşmesine gitmiştim. Adam suratında beliren küçümsemeyi saklamadan sessiz ayağa kalktı. Özge anlamamıştı. İşi için her gün her türlü haber kaynağını takip etmesine rağmen adamın hangi protestodan bahsettiğini bilmiyordu. Bazı kaynaklarda gün be gün gördüğü ve inceden inceye büyüyen protestolar vardı ama o kadar yalnızdı ki protestocular, Özge bile onlarla aynı ideal için yola çıktığını dahi düşünmeden umursamamıştı onları. Şimdi nasıl olmuştu da binlerce insanı sokağa döken bir hareket doğmuştu o zayıf kimsesiz protestolardan? Böylesine hızla gelişen ve kitleleri içeri alan bir hareketle ilgili ne ana gazetelerde ne de televizyonlarda hala hiçbir şey yoktu. Emindi, mırıldandı. Anlamıyorum, neden? Adam çöktüğü yerden doğrulurken maskesini suratına takmadan önce zamanla anlarsın. Bu ülkede artık hiçbir şey göründüğü gibi değil. İnançsız dindarlar, zengin yoksullar, acımasız hayırseverlerle uyutulduk. Şimdi uyanıyoruz dedi ve çekip gitti. Özge birkaç saat içinde kaskın özellikle kafa hedef alınarak ateşlenen gaz bombasının darbesinden kafayı korumak için, dalgıç gözlüğünün zehirli gazın göze ulaşmasını engellemek için, ameliyat maskesinin atılan kimyasal gazların solunmaması için, çiçekli fularınsa ameliyat maskesine yardım etmesi için olduğunu ve surata sıkılan beyaz sıvınınsa mide ilacıyla suyun karışımından yapıldığını ve zehirli gazların ciltte yaptığı tahribatı engelleyebildiğini öğrenecekti. Ama küçük bir çocuğun asılmasının ve polisin kendisine nefretle saldırmasının asıl nedenini öğrenmesi biraz daha zamanını alacaktı. Bu öğreti onu uyandıracak, yapması gerekeni yaptıracaktı.